Ayrım 6. Çıkarcının teki, Sadık Güvenç. Sayfa 85. Çalgıcılar. Kahvehanenin uğultulu ortamında onların içeriye ne zaman girdiklerini kimse fark etmedi. Hemen kapının yanındaki boş, yuvarlak masanın etrafına çöküverdiler. Önce ürkek bakışlarla etrafı taradılar. Kimsenin umurunda olmadıklarını anlayınca rahatladılar sanki. İçlerinden zayıf, uzun boylu, güneş yanığı esmer, sivilceli genç, yeni yeni terlemeye başlayan incecik bıyıklarını çekiştirmeyi bırakıp, siyah deri kabından çıkarttığı kemanını akort etmeye başladı. Akort ederken gözleri fıldır fıldır etrafı tarıyor, kahvehane sahibinin ya da garsonlardan birinin kendilerine vereceği tepkiyi ölçüyordu bir yandan. Beklediği olumsuz tepki gelmedi. Akordunu kısa sürede bitirip bildik müziğe geçiverdi. Kahvehane sahibi keman sesini duyunca bas bas bağırdığı halde kimsenin dönüp de kendisine bakmadığı televizyonu kapattı. Çalgıcıların yanına gitti. Aralarında kısa bir konuşma geçti. Uykusuz gibi gevşek gevşek oturan çalgıcılardan biri ritim sazını akort etmekle meşgul. Artık sıcaktan mı, açlıktan mı, uykusuzluktan mı bilinmez, şöyle parmağınla dokunsan yüzüstü kapaklanacakmış hissi veriyor. Simsiyah saçlarının arasından ensesine, alnına ter yürümüş. İki bacağının arasına sıkıştırdığı darbukasının sesini kontrol ederken içinden ne geçiyor kim bilir. Solistleri parlak, sarı bir ceket giymiş, papyonu da var. Geriye taralı saçlarını bu hale getirmek için bir kutu jöle harcamış desek abartmış olur muyuz bilmem. Oturdukları yerde hafiften çalıp söylemeye başladılar. Kahvehanedekilerin hoşuna gideceğini düşündükleri en güncel arabesk şarkıları söylüyorlardı. İkinci şarkıdan sonra solist ayağa kalktı. Masaların arasında dolaşmaya başladı. Müziğin coşkusu çalgıcılara geçemiyordu bir türlü. Gözlerindeki anlamsızlık, hareketlerindeki gevşeklik müzikle tam bir karşıtlık içindeydi. Kahvehanedekilerin kendilerine karşı olan kayıtsızlığı mı onları böyle bezgin kılan acaba? Okey taşlarından başını kaldırıp da bu müzik de nereden çıktı, burada canlı müzik mi var diyen kimsenin olmayışı mı bu genç çalgıcıları coşkudan yoksun kılıyor? Buraya bu çalgıcılar ne zaman gelmiş? Sırtı kapıya dönük olanları bırakın, kapıya yönelik oturanların bile gördüğü kuşkulu. Bazıları belki televizyondan geliyor sanıyor müziği. Solist masaların arasında dolaşmaya başlayınca ona kemancı ile darbukacı da eşlik etmeye başladı. Ha ne olur da bir kişi ilgilensin şu gariplerle. Çalgıcılar en hareketli oyun havalarından birine geçtiler. Darbukacı bir yandan çalıyor, bir yandan halay çeker gibi boş alanda oturuyor, kalkıyor, zıplıyor. Öf dedi okeycilerden biri, çok gürültü yapıyorlar. Kahveci şurada kafa dinleyelim dedikti birader diye seslendi okeycilerden biri. Çalgıcılar koro halinde bir türküye geçmişlerdi. Oldukça da uyumsuz gidiyordu doğrusu. Masalardan birinde bir dalgalanma oldu. Alışık olduğumuz durumlardan biri. Ufak tefek biri yüksek sesle itiraz ediyor, onu birileri sakinleştirmeye çalışıyor. Sakinleştirmek isteyenin sesi ne kadar yumuşaksa, sakinleştirilmek istenenin sesi o denli yüksektir bilirsiniz. Her şeyin de bir dayanma sınırı vardır. Ufak tefek adamı kin dolu bakışına, debelenişine aldırmadan kahvehanenin kapısının dışına sürüklediler. Kapıyı kapattılar. Ortalık yine eski havasına büründü. Tabii uyumsuz müziğimiz hiç susmadı tüm bunlar olurken. Bu insanlar sanattan hiç anlamıyorlar diye düşünüyor olmalı şu uykulu, çocuk bakışlı darbukacı. Burada biz kendimizi yırtalım, siz orada hiçbir şey yokmuş gibi bağırıp çağırın, küfredin, şakalaşın. Bize de bir gülümsemeyi, bir alkışı çok görün. Bravo size. Bir bakın bakalım gözümün içine. Buradaki de bir insan mı, değil mi? Aman efendim, çat çat taş atsınlar, taş dizsinler. Akşama kadar aynı şey. Nereye gitsem aynı manzara. Taş oynasınlar, çay içsinler. Bakalım bu gariban insanlar ne yer ne içer derler mi? Bize de bir çay parası atarlar mı? Çocuk bakışlı, uykulu darbukacı hem çalıyor hem oynuyor. Göz göze gelmeye çalışıyor kahvehanedekilerle. Onların aldırmaz tavırlarına sinirlense ne yazar? Ah ah, şimdi bir gazinoda olacaksın. Pırıl pırıl giysilerin olacak. Arkadaşlarınla hepsi bir örnek. Şu çay parası ödememek için akşama kadar çabalayan kahvehane müşterileri gibi mi oradaki müşteriler? Cepleri para doludur. Şunların hepsinin vereceğinin kaç katını orada bir müşteri verir be. Fasıl bitti. Çalgıcılar yerlerine oturdular. Darbukacı elinde bir tepsiyle masaları dolaşmaya başladı. Aferin lan darbukacı, iyi oynadın, hak ettin şu 5 lirayı. Al bakalım benden 2 lira. Darbukacı sessizce dolaştı tüm masaları. Kimileri görmezden geldi tepsiyi. Kimileri bozuk yok dedi. Kimileri 3-5 kuruş bıraktı. Kahvehane sahibi bunlara çay getirdi. Toplanan paraya baktı göz ucuyla. Hepi topu 30 lira çıkmazdı. 3 kişinin bir öğün yemek parası diye düşündü. Üzüldü. Geldikleri gibi çıkıp gittiler. Kahvehanenin açık duran kapısından. Okeyciler fark etmediler bile onların gittiğini. Onlar sarı ikilinin derdine düşmüşlerdi. Ya da siyah beşlinin. Kahvehaneci televizyonu açtı. Haberler okunuyordu. Kimsenin dinlemeyeceğini bile bile sonuna kadar yükseltti ses ayarını. Hasoğlan. Ali Çavuş'un oğullarından Mustafa, boylu poslu, kocaman elleri, bastığı yeri göçerten ayaklarıyla baba yiğit biri. Bir yaş küçüğü kardeşi Lütfü ise sanki aynı ana babanın evladı değil. Kardeş demeye 1000 şahit lazım. Mustafa ne kadar gösterişliyse Lütfü o kadar cılız. Mustafa'yı 100 kişinin arasında fark edersin, Lütfü'nün varlığı yokluğu belli değil. Ne demiş atalar? Devede de boy var ama 10 tanesini bir eşek yeder. Bizim Mustafa boylu poslu olmasına boylu poslu da elinden bir iş gelmez. Ekim biçmeye gidersin, tırpan çalamaz. Babeline gidersin, bel vuramaz. Yığın yığmaktan aciz, kanı yükleyip harman yerine getirdiği görülmüş şey değil. Allah boy pos vermiş, kapmış koy vermiş. Lütfü dersen tam tersi. O pire gibi boyuyla beceremediği iş yok. Allah onu tırpan çalmak için yaratmış sanırsın. Bir yığın yığar, bir sap yükler, değme rençberlere taş çıkartır. Çilingir mi çilingir. Tırpan çekiçleyişini görmelisin. Örsü uçurur. Hayvanların dilinden anlar. Hangi hastalığa ne yapmak gerekir, şıppadanak yapar, çatar, 40 yıllık baytar gibi gitti gidecek dediğin hayvanı diriltir. Lütfü ne kadar becerikliyse, Mustafa o kadar bön senin anlayacağın. Ah derdi Ali Çavuş. Mustafa'daki boy pos, cüsse, Lütfü de olsaydı. Olmuyor işte Ali Çavuş, olmuyor. Kiminin boyu posu, kiminin becerisi. Evlatlarıyla gurur duymak her ana babanın tesellisi. Gün geldi, 2 kardeş birden askere gitti. Askere gitmeyeni bizim oralarda adamdan bile saymazlar. Askere gidip gelsin ki tam adam olsun derler. Mustafa'dan geldi ilk mektup. İnzibat olmuş. Çavuş terfiyesini de gondurmuş. Bir de şöyle yan durmuş fotoğraf çektirirken. Elbise de bir yakışmış üstüne. Onu yakından tanımayan tüm köy kızlarının yürekleri gürp gürp atar onu böyle görseler. Fotoğrafı öpüp kokladılar ana baba. Hatta ağladılar gizliden gizliye. Diğer çocuklarına göstermek istemeyerek gözyaşlarını. Aynanın köşesine taktılar inzibat çavuşu Mustafa'nın fotoğrafını. Yığın yığmayı beceremese de inzibat çavuşu olmayı becermiş bizim oğlan diye gerindi Ali Çavuş köylülerin arasında. Şişim şişim de şişindi. Lütfü'nün mektubu geldi daha sonra. O da bir fotoğraf yollamış. Bölük bandocusu olmuş. Sırtında bir davul, davul kendisinden büyük duruyor. Ne rütbe ne bir şey. Onu da öpüp kokladı ana baba. Elbisesi de biraz bol duruyor diye üzüldüler. Zaten zayıftı. Temelli zayıflamış oğlan. Bunun tüfeği de yere değer diye düşündü Ali Çavuş. Fıkara yavrumuzu ezerler diye iç geçirdi anası. Lütfü'nün fotoğrafını aynanın öbür köşesine taktılar. Ali Çavuş komşularına hiç söz etmedi Lütfü'nün askerliğinden. Hükümetin kadir bilmezliğine de az içerlemedi yani. Eve girip çıktıkça oğullarının fotoğraflarını okşuyor, onlarla konuşuyor, özlem gideriyordu. Adamdan anlamayan hükümet, benim has oğlumu git davulcu yap, işten anlamayanı da inzibat çavuşu yap, diyordu kendi kendine. Bir tavuk hikayesi. Mahalledeki bütün çocuklarla okuyup bitirmediğimiz, okumak ne kelime, yalayıp yutmadığımız, ezberlemediğimiz Tom Mix Texas macerası kalmazdı. Her hafta yeni maceraların yayımlandığı kitapları alacak paramız olmazdı. Ama değiş tokuş diye bir şey vardı. Aşağı mahallenin, yukarı mahallenin çocukları bizden farklı mıydı sanki? İlla yeni macerayı bir alan olur, o kitap anında elden ele dolaşırdı. Böylece onlarca macerada yüzer, kızılderili şeflerini, Ontario kurtlarını, kırmızı ceketlileri, soluk benizlileri tanır, baltalı ilahla Chico'nun yerine geçer, bilinmedik ormanların derinliklerine dalar, bilinmedik dünyaları keşfederdik. Tom Mix'in doktoru, konyakçısı bizi güldürür, her birimiz yeri gelir Roddy olurduk. Biz oğlanlar kafamızda kendimize göre Suzy'ler icat ederken, kızlar da yüzbaşı Tom Mix'e, Roddy'ye hayranlıklarını gizlemezlerdi. Hele bir tavuk budu yemeleri vardı. Şöyle avurtlarını şişire şişire kızarmış tavuk budunu çiğnerler, parmaklarını yalarlar. Biz çocuklar da o resim karelerini özlemle beynimize nakış gibi işlerdik. Bir gün tam da böyle bir Tom Mix macerasını kim bilir kaçıncı kez okuyorduk. Kahramanlarımız artık nereden bulmuşlarsa bulmuşlar, bir tavuğu kızartmışlar, avurtlarını şişire şişire midelerine indiriyorlar. Murat bana, ben Murat'a cesaret vererek, biz de böyle bir tavuk yesek dedik. Olur mu olur. Zor alan ne? Ateşi yakıyorsun, tavuğu şişe takıyorsun, başlıyorsun çevirmeye. Murat'ın annesi evde yoktu. Güne mi gitmiş, dernek toplantısına mı gitmiş? Bu işi Muratların evde yapabileceğimize aklımız yattı. İyi de tavuğu nereden bulacaktık? Üstelik tavuk canlı olmalıydı. Mahalle aralarında dolaşmaya başladık. Bahçelerde tavuk görüyorduk. Görüyorduk görmesine de hemen yanı başında oynayan çocuklar, oralarda oturan kadınlar oluyordu. Planımızı işletemiyorduk. Şimdi biz Tahsin'le, Murat değil doktorla konyakçı olmuştuk. Kızılderililerin eline esir düşmüş, kazanlarda kaynamaktan mucize eseri kurtulmuş, bilmediğimiz ormanların kuytularında açlıktan ölme derecesine gelmiş, bir lokma yiyecek derdine düşmüştük. Avımızı bulduk. Hiçbir şeyden haberi olmayan iri bir tavuk, kanatlarının altına başını sokmuş uyuyordu. Kurnaz bir tilki gibi etrafı kolaçan ettik. Bize engel olabilecek hiçbir şey yoktu. Doktor bir yandan, ben bir yandan tavuğun üstüne atladık. Ama yakalayamadık. Ansızın uyanan tavuk ortalığı velveleye vererek yalpalaya yalpalaya kaçtı. Pes etmek var mı? Doktorla konyakçı da avından vazgeçecek göz var mı? Peşinden koştuk. Tavuk bir yandan bağırıyor, bir yandan daire çizerek koşuyor. Biz de onunla birlikte daire çiziyoruz. İyice yorulan tavuk olduğu yere çöktü, teslim olmuştu. Biz de onu elimizdeki torbaya sokup olanca hızımızla kaçtık. Soluğu Muratların evde aldık. Ev yine boş. Poşetin içine koyup getirdiğimiz tavuk havasızlıktan iyice sersemlemiş. Gözlerinin önündeki incecik zarı güç bela oynatıyor. Yine de ayaklarını bağladık. Salona bir leğen getirdik. Tavuğu leğenin içinde kesip tüylerini yolmalıydık. Bu işi konyakçı iyi beceriyordu. Kaşla göz arasında avladığı bir ördeği, kuşu, tavuğu, artık her neyse yüzüp bozuyor, bir ağaç dalından yaptığı şişe etleri diziyor, kızartıveriyordu. Sonra da avurtlarını şişire şişire, gözlerini de belerterek bir yemeleri var, parmaklarını corp corp yalayarak. Doktor bilmiyordu bu işleri ama o ateş için odun toplardı. Konyakçıyı ne kadar eleştirirse eleştirsin, ondan çok yerdi. Bir türlü kesemiyorduk tavuğu. Bıçak mı keskin değildi, bizim çocuk yüreğimiz mi bıçağı kumanda edemiyordu bilmiyorum. O cansız gibi duran uyuşuk tavuk başına gelenleri anlamış çırpınıp duruyor, o çırpındıkça biz heyecanlanıyorduk. Kelle gövdeden ayrılmıyor, ayıramıyorduk. Bıçak bir Murat'ın eline geçiyor, bir benim elime geçiyor. Tere battık çıktık, olmuyordu. Nasıl olduysa oldu, tavuk elimizden kurtuldu. Yarı kesilmiş kafasıyla bir o duvara tosluyor, bir bu duvara tosluyor. Halılar, vitrin, koltuklar kana bulandı. Sonra da tavuk belki yorgunluktan, belki kan kaybından duvarın dibine yığıldı kaldı. Murat ağlıyordu. Artık doktor, konyakçı gitmiş, gerçekler gelmişti. Bu evin halini annesine nasıl açıklayacaktı Murat? Lan oğlum, annem beni öldürür. Öldürür. Babama da söylerse, tavuğu çaldığımızı, hırsızlık yaptığımızı, tavuk sahibi de polise giderse, Başımıza gelen felaketi yeni anlıyorduk. Konuştukça içine düştüğümüz bataklığı görebiliyorduk. Hem konuşuyor hem ağlıyorduk. Bu işleri çocuğun başına ben açmıştım. Ağlama dedim, haydi ortalığı temizleyelim. Doktor işe el koyuyordu. Yüzü ışıdı, burnunu çekti. Bir kurtarıcıymışım gibi baktı bana. Ne doktoru, Tom Mix gibi hissettim kendimi. Planımı yaptım şimşek hızıyla. Ölüp ölmediğini anlayamadığım kanlı tavuğu poşetin içine soktum. Gel benimle dedim Murat'a. O uysal uysal izledi beni. Tavuğu gömecektik. Uzak bir yer olmalıydı. İz bırakmamalıydık. Her zaman top oynadığımız boş arsadan geçtik. Kimseler yoktu. Olmaz, buralara olmaz. O telaşla, korkuyla epeyce bir gittik. Sonra aceleyle kazdığımız bir çukurun içine gömdük tavuğu. Suç unsuru yok edilmişti. Planımın ikinci kısmına geçebilirdim. Evi temizlemek gerekiyordu. Her şeyi pırıl pırıl etmeliydik. Hiçbir iz bırakmamacasına. Eve döndük. O telaş içinde anahtarı içeride unutmuş Murat. Annem beni öldürecek diye ağlamaya başladı. Zeka, zeka, çalış, çalış, çalış. Bu durumda doktor ne yapardı? Yetiş Tomix. Murat'ların kapı kendiliğinden açılıverdi. Murat'ın annesi Aysel teyze, gelin çabuk buraya dedi. Sesi bize azıcık yetişti. Kapının açılacağını anlar anlamaz karşılaşacağımız manzarayı anında çakmış, gerisin geriye fırlamıştık dış kapıya doğru. Fırlattığı terlik Murat'ın sırtına yapışsa da o kadarcık olacaktı. Bir gün adaletli, zeki, kurnaz, çevik birer Tom Mix olma hayalinden vazgeçmiş değildik. Yalnız Tom Mix de bizim yaşımızdayken bizim gibi bir tavukla baş edememiş miydi acaba? Yusuf 17, bilemedin 18 yaşlarında Yusuf. İyi bir dinleyicidir bulunduğu toplantılarda. Anlatılanlara kulak kesilir, konuşmaları beynine nakşeder adeta. Çok konuşmaz, boş konuşandan da hiç haz etmez. Toplantıda söylenenlere aklı yatmamışsa kitaplara başvurur. Kitaplar en iyi yol göstericidir Yusuf'a göre. Çalışmak zorundadır. Okula gidemese de okuma merakı onu bırakmamıştır hiç. Mahalleden tanıdığı biri Yusuf'un çalışkanlığını, iş ayrımı yapmadan çalıştığını bildiği için olacak, "Yusuf'um, baraj inşaatında çalışmak ister misin?" dedi. "Çalışırım," dedi Yusuf hiç düşünmeden. "Sigorta da yapacaklar, parası da iyi." "Ne zaman abi? Hemen mi?" "Yalnız baraj inşaatı dedim bak, buradan ta Burdur'a gideceksin. Uzaklığın ne önemi var, iş iştir." "Giderim," dedi Yusuf. Hem yeni yerler görmek, değişik insanlar arasında olmak Yusuf'un delikanlı gönlüne yeni heyecanlar aşılıyordu. Halkın içinde olmak, inşaat işçilerini bazı konularda bilinçlendirme fırsatı yakalamış olmak az şey mi? Adres verildi, yol tarif edildi. Hangi otobüse binileceği, nerede inileceği, indiği yerden ne kadar yürüyeceği, oraya varınca kimi göreceği uzun uzun anlatıldı. 1970'lerin sonlarına geliniyordu. Yolda, belde, çarşıda, pazarda insanlar birbirlerine "bizden mi değil mi?" diye yaklaşmaktaydı. Hele de gençsen. Otobüslerin yolu kesiliyor, buraların kendilerinden sorulduğunu kanıtlamak, ötekilere gözdağı vermek gibi sebeplerle kimlik kontrolleri yapılıyor, ötekilerden olduğuna karar verilenler bazen otobüsün içinde diğer yolcuların gözleri önünde, bazen de indirilerek ölesiye dövülüyordu. Bu iş bazen silahlı çatışmalara yol açıyordu. Ankara'dan Burdur'a giden otobüse bindiğinde bütün bunları düşünmüyor değildi Yusuf. Ama çalışmak, para kazanmak, ailenin geçimine yardımcı olmak gerekiyordu. İşten kaçan, kahve köşelerinde devrim masalları anlatan tiplerden olamazdı ki. Yusuf ertesi gün Burdur otobüsünden indiğinde sabah ezanı okunmamıştı daha. Ortalık yeni yeni ağarmakta. Tanıdık abinin söylediğine göre buradan 3 kilometre yürünecek kasabaya varılacak. Kasabadan baraj inşaatına nasıl gidileceği sorulacak. İnşaattan gelip giden çok oluyormuş. Ondan sonrası kolaymış. Kasaba tarafından kendisine doğru gelmekte olan 4-5 kişilik bir grupla karşılaştı. Gruptakiler aşağı yukarı Yusuf'la yaşıt gösteriyorlar. "Nereye böyle yoldaş? Bu saatte yalnız başına buralarda dolaşmak tehlikeli olabilir diye düşünmez misin sen?" Yusuf konuşan kişinin iyi niyetli olduğunu düşündü. "Baraj inşaatında çalışacağım da otobüsten yeni indim kardeş." "Ancak bizim yoldaşlar böyle korkusuz olur," dedi gruptakilerden biri. Yusuf'un beyninden aşağıya doğru sıcak bir ürperme dalgası geçti. Yoldaş sözcüğü bir mesaj vermekteydi. İçi ılıdı, gözlerine bir sevinç ışıltısı yerleşti. "Yok ya, ne korkacağım, inşaatta çalışmaya gidiyorum işte." "Bu da bizden arkadaşlar," dedi uzun saçlı, bıyıkları hafiften aşağı doğru sarkan genç. "Doğru söyle yoldaş, bu saatte bu kadar korkusuzca buralarda gezdiğine göre kesin solcusun sen," dedi bir diğeri. "Ne gezmesi oğlum, arkadaş emekçi, baksana çalışmaya gelmiş. Bakarsın inşaat işçilerini örgütlersin yoldaş." Onların böyle samimi konuşmaları hoşuna gitti Yusuf'un. Bir an şanslı olduğunu düşündü. Karşısına bu saatte ötekilerden birileri de çıkabilirdi. Yoldaş, emekçi, örgütleme. Belli mi olur? Benim işçileri örgütlemek gibi bir derdim yok. Yine de gördüğüm doğruyu yanlışı konuşurum onlarla. Onları da kendin gibi solcu yaparsın ha yoldaş? Siz de yardım ederseniz neden olmasın? Vay komünist! Ulan Müslüman mahallesinde salyangoz satmak ha? Senin gibi vatan haini komünistleri biz ne yaparız ha? Yaşatır mıyız lan biz seni buralarda? Ne olduğunu anlayamadı Yusuf. Nereden çıkardıklarını anlayamadığı zincirler belirdi ellerinde karşıdakilerin. Her iki ucunda sopa olan zincirler. Kısa sürede yere düşürdüler Yusuf'u. Yusuf kapandı iyice. Kafasını koruyordu kendince. Bir süre sonra da hiçbir şey hissetmez oldu. Orada ne kadar öylece kaldığını nereden bilecek Yusuf? Gözlerini açtığında güneş doğmuştu. Yanı başında yaşlıca biri kendisini sarsıyordu. Vah evladım vah, ne hale getirmişler seni. Yüzün gözün kan içinde kalmış. Kimsin sen? Neyin nesisin? Yusuf gözlerini araladı. Kırçıl sakallı, kıvırcık saçları kasketinin altından taşmış, yamalı kazaklı bir adam kendisini sarsmakta, bir yandan da söylenmekte. Vah evladım, vah evladım, ne hale getirmişler. Kimsin sen? Buraların adamına da benzemiyorsun. Baraj inşaatında çalışmak için geldim dedi Yusuf. Belini doğrultmaya çalışırken şiddetli bir ağrı hissetti diz kapaklarında. Seni kim bu hale soktu diye sordu yaşlı adam. Bir yandan Yusuf'un doğrulmasına yardım ediyordu. Tanımıyorum, 4-5 kişiydiler. Gözleri kör olsun, paranı mı almak istediler? Şu çanta da senin herhalde. Benim dedi Yusuf, ayakta zor duruyordu. Seni bu hale koyanlara karşı duracak bir tabancan yok muydu yanında dedi adam. Olaydı hiçbirini sağ koymazdım amca dedi Yusuf. Yaşlı adam Yusuf'u yakındaki pınara götürdü. Elini yüzünü yıkamasına yardım etti. Miting yapacaklarmış bugün. Her yerden geldiler evladım, her yerden geldiler dedi. Sonra da söylenerek yoluna gitti. Yusuf çantasını omzuna astı. Ağır aksak kasabanın yolunu tuttu. Barış inşaatına ulaşması zor olmadı. Selamını getirdiği ağabeyin burada hatırının sayıldığını anladı. Yüzündeki yara bereyi soranlara araba kazası olduğunu söyledi. Hava sıcak mı sıcak? Ter fışkırıyor çalışanların vücudundan. Yusuf bir süre sonra sırtındaki gömleği çıkarttı. Eğilip doğruldukça binlerce iğne saplanıyor tenine. Alışacak, alışacak tenim bu iğnelere diyor kendi kendine. Diğer işçilerden geri kalmamak için var gücüyle çalışıyor. Ne oldu senin sırtına dedi işçilerden biri. Hiç, ne var ki sırtımda dedi Yusuf. Daha ne olsun oğlum? Sırtın boydan boya mosmor. Morarmayan yer yok. Ya kazadan dolayı olsa gerek. Ne kazası oğlum? Bu resmen zincir izi. İşkence mi ettiler lan sana? Yok ya ne işkencesi dedi Yusuf. Kaza işte. Komünist misin lan sen? Polisten mi kaçtın yoksa? Ne kaçması ya? Kaza oldu dedik ya. Yusuf'un morarmış sırtını görenler meraklanmış, başına toplanmışlardı. Bana bak, burada komünistlere yer yok. Barındırmayız biz komünistleri aramızda. Anarşist misin, nesin? Rahat bırakın çocuğu dedi içlerinden biri. Kaza diyor işte. Hem ne olmuşsa olmuş, size ne? Hadi bakalım işinizin başına. Meraklı ameleler dağıldılar. Şimdi binlerce iğnenin tenine neden saplandığını daha iyi anlıyordu Yusuf. Biraz sonra ustabaşı geldi. Yusuf'un koluna girdi. Gel Yusuf'um dedi. Bunlar daha ilk günden senin adını komüniste çıkardılar. Sana rahat vermezler. Yemeğini yedirmezler, uykunu uyutmazlar. Başına taş düşürürler, kaza oldu derler. İyisi mi sen geldiğin yere dön dedi. Ben çalışacağım dedi Yusuf. O kadar yolu boşuna mı geldim? Gitmeyeceğim. Sen bana emanetsin oğlum. Bu insanlara laf anlatmak kolay değil. Bu işin gecesi var, taş ocakları var. Dik başlılık etme, seni öldürürler. Patlamada kaldı derler. Yusuf dikilenmenin, direnmenin bir yararı olmadığını anladı. Ustabaşı kendisi yüzünden rahatının bozulmasını istemiyordu anlaşılan. Biraz sonra ustabaşı Yusuf'u ana yola kendi arabasıyla götürüp otobüse bindirdi. Cebine de 2 günlük yevmiye sıkıştırdı. Çizgili mavi ceket. Babam Almanya'da işçiydi. Onu ne çok özlerdim. İzine geldiğinde gitmesini hiç istemezdim. Nasıl sevinirdim onu görünce. Dünyalar benim olurdu. Evimizde bayram havası eserdi babam gelince. Dedem sanki daha sevecen, ebem daha tatlı dilli olurdu. Annem hep yeni giysilerini giyerdi bayrammış gibi. Babam hepimize ayrı ayrı hediyeler getirirdi. Hiçbirimizi unutmazdı. Çeşit çeşit oyuncaklar, elbiseler, ayakkabılar, boyalı kalemler. Ne çabuk geçerdi babamın izin günleri. Babam gittiği gün sessizlik olurdu evimizde. Ebemle annem ağlarlardı. Daha o gün özlemeye başlardım babamı. Olsun, temelli gitmedi ya, yine gelecekti. Hem öbür geldiğinde ben daha büyümüş olacaktım. İmrenirdim amcamın çocuklarına. Onların babaları Almanya'ya hiç gitmezdi. Her gün bir arada olurlardı. Benim amcam öğretmen. Onlar başka köyde oturuyorlar. Bazen köye gelirlerdi hep birlikte. El ele tutuşmuş olarak girerlerdi avludan. Amcamın bir yanında Eray, bir yanında Erkut olurdu. Kızlar da arkada olurlardı. Onlar da yengemin iki elini tutarlardı. Biz niye hiç böyle el ele tutuşmazdık ki? Babam gelsin, bu sefer ben de onun elinden tutacağım böyle derdim. Ama olmazdı. Eray'ı daha çok severdi ebemle dedem. Beni sevmelerini de isterdim. Ebemin gözüne girmek için her türlü şaklabanlığı yapardım. Ama ebem cebinden çıkardığı kayısının, eriğinin en çoğunu Eray'a verirdi. Acıksak önce Eray'a dürüm yapardı, sonra bize. Koyunları ben sayardım, akşam üzeri onları sürüye ben katardım. Kuzuların suyunu verirdim. Ebem yine de Eray'ı daha çok severdi. Eray koyunları da saymazdı, kuzuların suyunu vermeyi de bilmezdi. Kümese girip yumurtaları ben toplardım. Yağlı yumurtalı dürümü ebem önce Eray'a verirdi. Babam gideli kaç gün olmuştu bilmiyorum. Amcam geldi. Yine el ele tutmuşlar. Eray'ın bir elbisesi var. Sanki büyük adam gibi. Pantolonu ile ceketi aynı renk, masmavi. Hem de çizgili. Bir de kemeri var. Gömleği de mavi. Ayakkabıları da pırıl pırıl. Benim de çizgili bir tumanım vardı pantolon niyetine giydiğim. Tüm çocukların tumanı olurdu. Lastikli. Soğuk kuyu ayakkabılarımız olurdu yaz kış giydiğimiz. Bahar gelince kilteli naylon yazlık ayakkabı alınırsa dünyalar benim olurdu. Amcam Eray'a, Erkut'a ne güzel şeyler alıyordu öyle. Ebem hemen bir tavuk kesti. Amcamlara tavuklu pilav pişirecekti. Amcam beni severdi. Cebinden çıkardığı şekerleri bize birer birer dağıtırdı. Haydi gidin oynayın derdi. Eray elbisesi kirlenmesin diye avluya bile çıkmazdı. Kirlenirse kirlensin, haydi oynayalım derdim. Olmaz derdi. Öyle dikilirdi gölge yerlerde. O oynamaya gelmeyince Erkut da gelmezdi. Ben de biraz sonra sıkılır, kaldığım yerden devam ederdim kendi dünyamda yaşamaya. Pilav pişmişti. Tavuk kokusu da avluyu doldurmuştu. Hep birlikte oturduk yer sofrasına. Yufka ekmeğin üzerine pilav döküldü. Pilavın üzerine tavuk eti serpiştirilmiş. Herkes aynı anda başladı yemeğe. Eray ne kadar da yavaş yavaş çiğniyor, istemeye istemeye yiyor. Dedem birden elime vurdu. Yavaş ulan yavaş dedi. Hep de karartıya varıyor dedi ebem. Yufka ekmekten koparıp yaptığım lokmanın içine galiba küçük bir et parçası gelmiş, o da bizimkilerin gözünden kaçmamış. Siz her zaman yiyorsunuz, Eray'la Erkut yesin etleri dedi ebem. Bizim evde pilav her zaman pişerdi ama etli olmazdı. Küstüm, sofradan kalktım. Farkına vardılar mı bilmiyorum. Dışarı çıktım, ağladım. Babam gelince anlatmaz mıyım bana etli pilav vermediklerini? Koşpınar'dan bir stil taze su getir dedi ebem. Stili elime tutuşturdu. Ağladığımı görmedi bile. Pınar uzak değildi. Amcam öve öve bitiremez bu pınarın suyunu. Pınarın önündeki kazlar, ördekler kaçıştılar ben varırken. Ben onlara bir şey yapmazdım ama yine de her seferinde kaçarlardı. Bazıları da bizim kazların. Ebem görse yine kızardı. Yaşama yasıca seni. Boduları niye ürkütüyorsun? Ebe ben bir şey yapmadım. Kendileri kaçıyor. Evvelinden onları korkutmasaydın şimdi kaçarlar mıydı senden sıracalı? Stil hemen doldu. Koşa koşa eve döndüm. Yarısını dökmüşsün yaşama yasıca. Gözünün önüne baksan ya dedi ebem. Stildeki suya elindeki tası daldırıp uzattı Eray'a. Al kurban olduğum, iç soğuk soğuk dedi. Eray nazlana nazlana içti suyu. Ben yine dışarı çıktım. Koyunların, kuzuların arasında mutluydum ben. Ne oldu, nasıl oldu, ne kadar zaman geçti bilmiyorum, içeri girdim. Baktım kimse yok. Eray'ın çizgili mavi ceketi, direkteki çivide asılı duruyor. Bir giysem, ebem ya da dedem görse, benim Eray'ın çizgili mavi ceketini giydiğimi, beni döve döve öldürürler. Aman nereden görecekler ki, bir kerecik giyerim, hemen de geri çıkartır yerine asarım. Uzanamadım cekete. Sandalyeyi getirdim, ceketi yerinden aldım. Sandalyeden indim. Ne güzel bir ceketti bu böyle, çizgili, mavi. Ceketi giydim. Babam bana böyle bir ceket getirmez mi? Anneme söyleyeceğim, yazsın babama. Ben de çizgili mavi ceket, çizgili mavi pantolon isterim. Eray bir de şöyle elini cebine sokuyor. Ben de soktum elimi Eray'ın ceketinin cebine. Aman Allah'ım, bozuk para var bu cepte. İçinden bir tanesini aldım. Ceketi üzerimden çıkartırken koltuğumda bir çıtırtı oldu. Sandalyeden atlayıp kendimi dışarıya attım. Doğru taşlının dükkanına. Şeker sucuğu aldım o parayla. Kimse görmemişti. Bir sürü bozuk para içinden bir tanesinin eksildiğini Eray hemen anlamış. Dedem bastonunu yapıştırıverdi sırtıma. Seni harami seni, getir oğlanın parasını. Vallahi ben almadım dede, dedim ağlayarak. Demek ceketin söküldüğü anlaşılmamış. Öte yandan buna sevindim. Cebimden 50 kuruşum eksilmiş dedeciğim, dedi Eray. O kadar da parası var, nasıl anlamışsa. Nereye koydun parayı, diye sordu dedem. Dedemin baston mesafesinden epey uzaktaydım. Ben ne bileyim onun parasını. Senin ayaklarını kırarım ulan harami, çabuk getir oğlanın parasını. Onu dövme dedeciğim, yazık ona, dedi Eray. Merhametli yavrum, insan evladı böyle olur, deyyus, dedi dedem. Anneme bunu da yazdıracaktım. Babam benim ceketimin cebine de bozuk paralar koysun. Benim çizgili mavi ceketim hiç olmadı. Cebimde bozuk param da olmadı. Annem mektuplara isteklerimi yazdırdı. Oğlun şunu istiyor, bunu istiyor, unutma gelirken diye. Gelseydi getirirdi bunları, hem de en iyilerini getirirdi. Hep yazın gelirdi babam. Son geldiğinde kıştı. Tabut içinde geldi babam. 6. ayrımın sonu, sayfa 107.